Ayrım 29.
Sayfa 316. Günlerce yol almışlar. Her yer cumbul cumbul suymuş. Yiyecek azalmaya başlamış. Yemek yapacak malzeme kalmamış. Nuh da herkesten elinde ne varsa getirmesini istemiş. Böcekler, kuşlar, farklı inançlara sahip insanlar ellerinde kalanı getirmişler. Bütün malzemeyi birbirine katıp koca bir kazan dolusu aşure pişirmişler. Banu teyze efsanede anlatılanın ta kendisiymiş gibi ocağın üzerindeki kazanı işaret etti gururla. İşte bu tatlının hikayesi budur. Bu kadarını belki herkes bilir. Bilmedikleri bu hikayede kazanın önemi. Biz kazancılar olmasak aşurede olmazdı. Tabii ya diye kıkırdadı Asya. Başrolde Nuh peygamber ve biz kazancılar. Banu teyzenin nezdinde insanlık tarihindeki tekmil mühim olaylar aşure günü vuku bulmuştu. Allah-u Teala Hazreti Adem'in tövbesini o gün kabul etmişti mesela. Hazreti Yunus onu yutan Yunus tarafından aşure günü azat edilmiş. Hazreti Mevlana Şems'e bu kutlu günde karşılaşmış. Hazreti İsa Tanrı katına aynı gün alınmış. Keza Hazreti Musa'ya 10 emir aşure günü indirilmişti. Armanuş'a sorsana bize Ermenilerin en önemli günü nedir söylesin dedi Banu teyze bilgiç bilgiç. Bunun da aynı güne denk geldiğini itimadı tam. 24 Nisan 1915 soykırım cevabını verdi Armanuş. Hadi bakalım ne yapacaksın? Bu senin aşure takvimine pek uymuyor dedi Asya teyzesine. İşte tam o sırada Zeliha teyze omzunda çantasıyla mutfakta belirdi. Havaalanı yolcuları için kalkış zamanı. Ben de sizinle geliyorum dedi Asya kepçeyi tezgaha bırakarak. Bunu konuştuğumuzu zannediyordum diye buz gibi bir edayla cevap verdi Zeliha teyze. Sanki başka biriydi konuşan. Ürkütücü bir ton vardı sesinde. Onun ağzından başka biri konuşuyormuşçasına. Sen evde kalıyorsun küçük hanım buyurdu sesindeki yabancı. Asya'nın en çok kanına dokunan Zeliha teyzenin çehresini kaplayan ifadeyi okuyamamaktı. Annesinin canını sıkacak bir şey yapmış olmalıydı ama bunun ne olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu. Belki de mevcudiyeti kafiydi. Varlığı yetiyor da artıyordu annesini mutsuz etmeye. Zeliha teyze ile Armanuş gittikten sonra kepçeye bırakıp ellerini havaya kaldırdı Asya. Gene ne suç işledim kim bilir. Zaten ne yaparsam yapayım yaranamıyorum. Hiçbir suç işlemedin canım. Annem seni çok seviyor diye mırıldandı Banu teyze. Sen benimle kal burada. Aşureleri süsleriz. Sonra da alışverişe çıkarız. Ne var ki Asya'nın içinden alışverişe gitmek gelmiyordu. İçine çekerek henüz süslenmemiş kaseleri süslemek üzere bir avuç nar tanesi aldı. Kaybolmuş bir masal çocuğunun eve dönmesini sağlamak için işaret bırakıyormuşçasına düzenli, dikkatli bir biçimde serpiştirdi taneleri. Birden bu nar tanelerinin başka bir hayatta küçücük, kıymetli yakutlar olabileceği geçti zihninden. Teyzecim dedi en büyük teyzesine dönerek senin şu altın broşuna ne oldu? Hani nar şeklinde olan. Nerede? Banu teyzenin rengi attı. Sol omzunda oturan Ağulu Bey keyifle tısladı kulağına. Söyler misiniz efendim? Hatırladığımız şeyleri ne zaman hatırlar? Sorduğumuz sualleri neden sorarız? Rastlantısal olan şeyler tesadüf müdür? Yoksa tevafuk mudur? Tevafukatı gaybiye. Nuh tufanı nedenli yutucu ve taşkın olsa da sonunda sakin sakin başlamıştı aslında. Usulca bir iki damla yağmurla. Yaklaşmakta olan felaketi haber veren tek tük damlalar. Kimsenin okuyamadığı mühürlü bir mektup gibiydi. Gökyüzünde topak topak kara kasvetli bulutlar vardı. Kem gözlerle dolu erimiş kurşun gibi gri ve ağır. Her buluttaki her bir delik ahir zamanda işlenmiş belli bir günah için gözyaşı döken semavi bir gözdü. Ama Zeliha teyzeye tecavüz edildiği gün alabildiğine bulutsuzdu gökyüzü. Yağmur yoktu yolda. O meşhum günde semanın nasıl da berrak olduğunu daima hatırlayacaktı. Seneler seneler boyu. Tanrı'dan yardım dilemek için gözlerini havaya diktiğinden değil, boğuşma esnasında başı bir ara yataktan sarktığı ve üzerindeki adamın ağırlığı altında kımıldanamadığı için. Bakışları gayri ihtiyari gökyüzüne kilitlenmiş, orada ağır ağır süzülen devasa bir reklam balonunu fark etmişti. Balon turuncu siyahtı ve üzerinde büyük harflerle Kodak yazıyordu. O esnada garip mi garip bir fikir gelmişti aklına. Dünyada olan biten her şeyin fotoğrafını çeken bir kamera olduğunu düşünmüştü bu balonun. Ürpermişti. İstanbul'da eski bir konağın bir odasındaki tecavüzün fotoğrafını çeken Polaroid bir fotoğraf makinesi. Çekmiş miydi acaba resimlerini o gün o semavi kamera? Duruyor muydu Tanrı'nın belleğinde yaşanan acı, işlenen günah? Yoksa zaman aşımına mı uğramıştı her şey gibi bu da? Kazancı ailesinde nadide bir lütuf olan yalnızlığın tadını çıkararak odasında oturuyordu kuşluk vaktinden beri tek başına. Babası Levent Kazancı hayattayken evde kimsenin kapısını kapamasına müsaade etmezdi. Mahremiyet şüpheli faaliyetler içinde olmak demekti. Her şeyin görünür ve açıkta olması lazım gelirdi. İnsanın kapısını kilitleyebileceği tek yer banyoydu ama orada dahi haddinden uzun kalındığında muhakkak birisi gelip kapıyı yumruklardı. Ancak babasının ölümünden sonra odasının kapısını kapamaya başlayabilmişti Zeliha. Gerçi ne ablaları ne de annesi anlayabiliyordu kendi içine çekilme arzusunu. Tüm dünyayı dışarıda bırakma ihtiyacını. Zaman zaman kendine ait bir eve taşınmanın hayallerini kurardı Zeliha. Ah, kim bilir nasıl da muhteşem olurdu kendine ait bir mekana çıkmak. Varsın doğru dürüst yiyeceği olmasın dolabında, mobilyalar, eşyalar bulunmasın salonunda. Tam takır bir eve de razıydı. Yeter ki yalnız kalabilsin. Dilediği gibi doya doya. O gün Kazancı kadınları sabah erkenden kalkıp Levent Kazancı'nın mezarını ziyarete gitmişti. Ama Zeliha bir bahane uydurup evde kalmıştı. Böyle cümbür cemaat gitmek istemiyordu mezarlığa. Tek başına gitmeye yeğliyordu. Tek gidip mezar taşının yanı başında bağdaş kuracak ve babasına hayattayken cevapsız bıraktığı soruları soracaktı. Kendi evlatlarına karşı neden o kadar haşin ve sevgisiz davrandığını, onları neden disiplin tabir ettiği cendereye tabi tuttuğunu bilmek istiyordu. Hayaletinin nasıl hala herkese musallat olduğunu, hala günün olmadık saatlerinde mevcudiyetleriyle babalarını rahatsız etmekten korkarak nasıl seslerini alçalttıklarını bilip bilmediğini sormak istiyordu. Levent Kazancı evde gürültü patırtıdan hoşlanmazdı. Özellikle de çocukların çıkarttığı seslerden. Bebeklikten itibaren fısıldayarak iletişim kurmayı öğrenmişti çocuklarda. Bir Kazancı çocuğu olmak her şeyden evvel sessiz iletişim dilini konuşmak demekti. Yeri geldiğinde kedi gibi mırıldanarak, yeri geldiğinde perdeli imalar ya da şifreler aracılığıyla meramını anlatarak, yeri geldiğinde salt kaş göz işaretleri kullanarak. Bu hileli ve hafi dil gündelik hayatlarının her noktasına sirayet etmişti. Diyelim ki çocuklardan biri babalarının odasının yanındaki odada ya da koridorda düşüp kendini yaraladı. Var gücüyle çığlığını yutar, elini sıkıca kanayan yaraya bastırır, parmakların ucunda tıp tıp aşağıya, mutfağa ya da bahçeye iner, duyulmayacak kadar uzaklaştığına emin olduktan sonra ancak o zaman ve orada koyverirdi çığlığını. Bütün bu önlemlerin ve bunca temkinliğinin altında hayali ve fuzuli bir beklenti vardı. Eğer doğru davranıp yanlış yapmazlarsa babalarını kızdırmayacaklardı. Zannı. Her akşam Levent Kazancı işten döndükten sonra çocuklar masanın önünde tek sıra halinde toplanır, teftiş edilmeye beklerlerdi. Asla doğrudan o gün uslu durup durmadıklarını sormazdı onlara. Küçük bir bölük gibi sıraya dizer, bazı uzun, bazı kısa, tek tek yüzlerini incelerdi. Banu, koruyucu büyük abla olarak daima kendinden ziyade kardeşleri için endişe ederdi. Cevriye, en sulu gözlüleri olarak habire ağlamamak için dudaklarını ısırırdı. Feride, babasıyla göz teması kurmaktan aciz, asabi gözlerini devirirdi. Tek oğul Mustafa, bu sefil grup arasından sıyrılmayı, babasının gözdesi olmayı umardı. Ve en küçükleri Zeliha, yüreğinde inceden inceye intikam arayışı kabarır, haksızlığa karşı hınçlanırdı. Babaları çorbasını bitirene ve derken ya birine, ya ikisine, ya üçüne ya da şanslıysalar hepsine birden masaya oturmalarını söyleyene kadar beklerlerdi. Zeliha babasının dinmeyen azarlarını, hatta düzenli tokat ve dayaklarını dahi akşam yemeği öncesi tabi tutuldukları bu teftişler kadar önemsemezdi. Masanın yanında hareketsizce dikilmek zorunda kaldıklarında babaları tek tek yüzlerine baktığında ve alınlarında ancak kendisinin okuyabileceği büyülü bir mürekkeple o gün yaptığı yaramazlıkların yazılmış olduğunu anlattığında Zeliha çaresizlikten yumruklarını sıkardı. "Neden adam olmuyorsunuz? Bu kadar mı zor sizi adam etmem?" diye adeta hiddetten arınmış bir sesle sorardı Levent Kazancı. Ne zaman çocuklardan birinin alnında bir kabahat okusa. Ekseriya birine kızınca hepsini birden cezalandırmaya karar verirdi. Evdeki huylarına bakıp da Levent Kazancı'nın dışarıdaki hallerine akıl sır erdirmek mümkün değildi. Sokağa adımını atar atmaz başka birine dönüşüverirdi adeta. Konağın dışında onunla karşılaşan herkes kendisini bir metanet, bir adalet ve hakaniyet abidesi sanabilirdi. Levent Kazancı'nın kızları kaç kez işitmişti en yakın kız arkadaşlarından günün birinde tıpkı onların babaları gibi bir adamla evlenmeyi hayal ettiklerini. Ne var ki Kazancı ailesinin reisi sadece yabancılara saklardı şefkatini. Eve girer girmez ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giyer gibi titiz ve güvenilir bürokrattan otoriter babaya dönüşüverirdi. Cici anne bir keresinde onun çocuklarına bu kadar tahammülsüz davranmasının sebebinin çocukken çok acı çekmiş, öz annesi tarafından terk edilmiş olmasına yattığını söylemişti. Sebebi ne olursa olsun Zeliha babasının soyundaki bütün erkekler gibi erkenden öldüğü için şanslı olduğunu düşünmekten alamıyordu kendini. Katı babaların yaşlılığı pek zavallı olur. Levent Kazancı kadar sert ve ters bir adam muhtemelen ihtiyarlıktan zevk almayacak, zayıf ve hasta düşüp çocuklarının insafına kalmaktan azap duyacaktı. Babasının mezarına giderse onunla tüm bunları konuşmak isteyeceğini biliyordu. Ne var ki bir kez konuşmaya başlayınca nazardan çatlayan bir bardak gibi dağılabilirdi. Ağlamaktan öylesiye korkuyordu Zeliha. Sevmiyordu zırıl zırıl ağlayan hatunları. Hele hele başkalarının önünde ağlama düşüncesi dehşetengiz geliyordu. O sulu gözlü zırlak kadınlara bilhassa ailesindeki kimi simalara çekmeyeceğine dair daha yeni söz vermişti kendine. Olur da ağlama ihtiyacı duyarsa bunu tek başına halledecekti. Bu yüzden de 20 yıl kadar önce o bulutsuz, yağmursuz günde Zeliha teyze diğer Kazancı kadınlarıyla mezarlığa gitmek yerine evde kalmayı tercih etmişti. Günün çoğunu miskin miskin dergi karıştırıp hayal kurarak yatakta geçirmişti. Yatağın ucunda bacaklarını tıraş ettiği jilet duruyordu. Annesi görse nasıl sinirlenirdi? Vücut tüylerini ağdayla alması gerektiğini kaç kez tembihlememiş miydi? Jilet erkeklere özgüydü. Ağda cinsi latife. Tıraş erkeklerin tek başına yaptığı bir faaliyeti, ağda ise toplu bir dişil törendi. Ayda iki kere Kazancı kadınları oturma odasına toplanıp ağda yaparlardı. Önceki ağda topaklarını eritirlerdi kısık ateşte. Tüm evi sarardı o şekerimsi baygın raiha. Sonra halıya dizilip gevezelik ede ede sıcak, yapışkan dilimleri bacaklarına tatbik ederlerdi. Soğuyana kadar beklenir, o esnada biraz daha sohbet edilirdi. En nihayetinde düzinelerce ağda peş peşe çekilirdi, arkalarında kıpkırmızı izler bırakarak. Bazen hep birlikte mahalle hamamına gidip göbek taşında buhar altında yaparlardı ağdayı. Hamamdan nefret ederdi Zeliha, tıpkı ağda merasimlerden haz etmediği gibi. Sırf kadınlara ait yerlerden ve faaliyetlerden hoşlanmazdı zaten. Bacaklarını tıraş etmeyi tercih ederdi bu sebepten. Olabildiğince çabuk, basit ve kişisel. Bacaklarını yataktan sarkıtıp karşıdaki aynada uzun uzun kendine baktı. Avucuna krem alıp nemlendirmek için bacaklarını sürdü. Gül suyu kokuyordu. Kremi ağır ağır sürerken bir yandan da vücudunu dikkatle inceliyordu. Güzelliğinin farkındaydı ve gizlemeye çalışmıyordu. Dört kız kardeşin en güzeli oydu. Ama bu bilgi asla dillendirilmemesi gereken hakikatlerden biri olduğundan o da bunu kendine saklıyordu. Annesi güzel kadınların iki kat daha mütevazi ve erkeklere karşı çok daha dikkatli olması gerektiğini söylerdi sık sık. Zeliha bunun kendisi asla güzel olamamış kıskanç bir kadının zırvaları olduğunu düşünürdü o yaşlarda. Odanın içinde salına salına yürüyüp kaset çalara Bülent Ersoy'dan bir kaset koydu. Zaten sabahtan akşama kadar başka bir şey dinlediği yoktu bugünlerde. Tüm şarkı sözlerini biliyordu ezbere. Aslında Ersoy'un yeni bir albüm çıkartmasının zamanı gelmişti. Ama darbeden beri hala kontrolü elinde bulunduran askeriye buna izin vermiyordu. Generallerin neden sahnede transseksüel şarkıcı istemediğine dair bir teorisi vardı Zeliha'nın. Varlığını tehdit olarak algıladıkları için dedi. Beyaz kürkten semiz bir pofuduk yastık gibi yatağa kırılmış, yemyeşil gözleriyle onu seyreden 3. Paşa'ya. Güç odaklarının sevmediği bir şey varsa o da ilgi odakları. Bülent Hanım'ın sesi öyle efsunkar, kıyafetleri öyle gösterişli ki Allah bilir ya, o televizyona çıkarsa kimsenin kurbağa yeşili üniformalı askerleri dinlemeyeceğinden korkuyorlar. Düşünsene, ordunun yönetime el koymasından daha kötü ne olabilir? Ordunun yönetime el koyduğunu kimsenin iplememesi. İşte o sırada tok tok vuruldu kapıya. Cevap beklemeden içeri daldı dışarıdaki. Gene kendi kendine mi konuşuyorsun salak dedi başını içeri uzatarak. Şu berbat müziği kapat, kafam şişti. Ela gözleri gençlik ateşiyle parlıyordu. Koyu saçları aşırı briyantinlenerek geriye taranmıştı. Allah bilir ne zaman edindiği şu tik olmasa yakışıklı sayılabilirdi. Konuşurken sağ gözü seyiriyor, başı sağa yatıyordu ara ara. Sinirlendiğinde, heyecanlandığında ve yabancıların yanında olduğunda ikiye katlanan mekanik bir hareket. Başkalarının bu tiki utangaçlığına yordukları olurdu ama Zeliha meselenin mahcubiyet değil, sadece güvensizlik olduğunu düşünüyordu. Dirseğinin üzerinde doğrularak omzunu sikti. Canım ne isterse onu dinlerim. Ama ona laf yetiştirmek ya da daha önce defalarca yaptığı gibi kapıyı çarpıp gitmek yerine aklına bir şey takılmış gibi durdu belki. Neden bu kısa etekleri giyiyorsun? Soru öylesine beklenmedikti ki Zeliha dona kaldı. Nereden çıkmıştı bu şimdi? Beriki'nin bakışındaki buğulu tülü daha yeni fark ediyordu. Oldum olası şımarığın tekiydi ya diye düşündü. Bu seni iyiden iyiye cozuttu hıyar. Son kelimeyi yüksek sesle söylemişti. Hıyar. Ama Beriki onu duymazdan geldi. Teftişe çıkmışçasına odaya göz gezdirdi. Bana bak. Şu benim tıraş bıçağım mı? Evet diye itirafta bulundu Zeliha. Yerine koyacaktım. Benim tıraş bıçağımla ne yapıyorsun? Üzerine vazife değil dedi söylediğine kendi inanmayarak Zeliha. Üzerime vazife değil demek. Kaşlarını çatmıştı ki aniden bir koku aldı. Gül suyu kokusu. Etrafına bakındı ama kokunun kaynağını saptayamadı. Gizlice odama girip tıraş bıçağımı çalıyorsun, mahalledeki erkekleri sergilemek için bacaklarını tıraş ediyorsun, sonra da utanmadan üzerime vazife olmadığını mı söylüyorsun? Bu ne arsızlık hanımefendi? Sana bir şey diyeyim mi? Bu evde olup biten her şey vazife bana. Bilhassa senin terbiyeni takımlarını sağlamak. Zeliha'nın gözleri tekinsiz bir parıltıyla canlandı. Toz olsana sen, neden gidip işine bakmıyorsun? İşin gücün de yok ama bari mastürbasyon filan yap da vakit geçsin. Bu sözler asit damlaları gibi yaktı, geçti değdiği yeri. Kıpkırmızı kesilmişti. Gücenik gözlerle baktı Zeliha'ya. Yüzünde yakayı ele vermenin utancıyla. Oysa Zeliha rastgele sarf etmişti bu aşın lafları. Bilmiyordu ki zülfü yâre dokunmuştu. Bilmiyordu ki bir yaranın kabuğunu kaldırmıştı horyatça. Beriki'nin nicedir karşı cinsle ilişkisini baltalayan iki eksen vardı. Kadınlar varlıklarıyla ve kadınlar yokluklarıyla. Her yaştan kadın arasında büyüdüğü, daima onların ilgi odağı olduğu halde nasıl oluyordu da karşı cinsle deneyimi erkek akranlarının çok gerisinde kalıyordu. Artık 20 yaşına gelmiş olmasına rağmen çocuklukla erkeklik arasındaki meçhul eşiğe saplanıp kalmış gibi hissediyordu kendini. Ne evvelki safhaya dönebiliyor ne sonrakine sıçrayabiliyordu. Eşiğe dair tek bildiği böylesine arada kalmanın sinirlerini bozduğuydu. Ah bir silkinebilseydi nefsinden. Kirli, ıslak bir eldiven gibi çekip çıkarabilseydi keşke ya bedenini ya da erkekliğini. Tenin şehvetinden tiksiniyor, zaaflar, takıntılar ve arzulardan köşe bucak kaçıyor. Yine de onlarsız edemiyordu. Geçmişte merakını zapt edebilmişti. O melun ve memnun işi utanıp sıkılmadan pişkin pişkin yapan sınıf arkadaşlarının aksine ellerini denetlemeye başarmıştı. 13 ila 18 yaşları arasında uzunca bir süre isteğini bastırabilmiş, mastürbasyon yapmamaya muvaffak olmuştu. Ne var ki yakın zamanda kendi dışında ve iradesinin çok üstünde bir güç tarafından idare edilmeye başlamıştı sol eli, pis eli, murdar eli. Her şey 2 sene evvel üniversite sınavlarında başarısız olmasıyla başlamıştı. Sonuçların açıklanmasına kısa bir müddet kala bastırılamaz bir hızla nüksetmişti istek. Kendini cezalandırarak ve kendinden soğuyarak geçirdiği seneler ansızın ters bir etki yaratmış, dürtü her zamankinden güçlü dikilmişti karşısına. İstek her yerde, günün her saatinde gelebiliyordu. Banyoda, bodrumda, bahçede, tuvalette, yorganın altında, oturma odasında, televizyon karşısında ve etrafta kimseler olmadığında, kız kardeşinin odasında, gizlice oraya süzüldüğünde, onun yatağında, sandalyesinde, masasında, istek, tahakkümperver bir hükümdar gibi mutlak itaat talep ediyordu. Gene de ne kadar boyun eğerse eğsin ona, sağ elini kullanmazdı asla. Sağ el temiz şeyler içindi, saf ve kutsal. Kur'an'ın seccadeyi, tesbihi sağ eliyle tutar, kapalı kapıları sağ eliyle açar, sabahları yataktan kalkarken sağ eliyle yorganı kaldırırdı. Keza yaşlıların elini sağ eliyle kavrardı, öpüp alnına koymadan evvel. Sağ el ne kadar mübarekse sol el de o kadar münafıktı. Sadece sol eliyle mastürbasyon yapardı. Bir keresinde tuhaf mı tuhaf, günlerce aklından çıkmayan bir rüya görmüştüm. Babasının önünde mastürbasyon yapıyordu rüyasında. Babası uzunca bir şölen sofrasını andıran yemek masasına oturmuş, bir yandan dumanı tutan bir çorbaya kaşıklıyor, bir yandan göz ucuyla ters ters onu seyrediyordu. Babasının kendisine en son böyle baktığını gördüğünde 7 yaşındaydı ve yeni sünnet olmuştu. O süklüm püklüm oğlanı hatırlıyordu. Kocaman, gösterişli, saten bir yatakta, paket paket kurdelalı hediyeler arasında. Kimi dedikodu yapan, kimi durmadan tıkınan, kimi kalkmış göbek atan, kimi ucuz şakalarla ona takılan komşularla akrabalar arasında. Çocukluktan erkekliğe geçişini kutlamak için 70 kişi toplanmıştı. İşte o gün tam sünnetten sonra çığlığını lokumla bastırdıklarında babası gelip yanağını öpmüş ve o yakınlıktan kulağına fısıldamıştı. Beni hiç ağlarken gördün mü oğul? Başını iki yana sallamıştı. Hayır, hiç kimse babasını ağlarken görmemişti. Anneni hiç ağlarken gördün mü oğlum? O zaman başını hızlı hızlı aşağı yukarı oynatmıştı. Annesi sürekli ağlardı. İyi o zaman demişti Levent Kazancı kadifemsi bir tebessümle. Artık erkek oldun. Erkek gibi davran. Ne zaman mastürbasyon yapsa pantolonunu tam olarak aşağı indirmeye cesaret edemezdi. Sadece evdekilerden birine yakalanma korkusundan değil, daha ziyade aynı cümleyi tekrar tekrar kulağında fısıldayan babasının hayaletinden halen tedirgin olduğu için. Yine de senelerce süren perhizin ardından bu sene vücudu aniden hem kendi iradesine hem de babasının hayaline galabe çalmıştı. Tıpkı soğuk algınlığı, hatta daha beteri bulaşıcı bir hastalık gibi yakalanmıştı isteğe. Gece gündüz olur olmaz mastürbasyon yapmaya başlamıştı. En çok korktuğu şey iş üstünde yakalanmaktı.